Ayrım 17.
Sayfa 154. İlk çağ savaşlarının büyük çoğunluğuna benzemeyen Granikos'taki bu çarpışmanın harekat şekli umulanın aksine karmaşık değildi. Yunanlılar nehre öğle üstü erken saatlerde vardılar. Karşılarına savaş düzenine girmiş Pers orduları büyük bir kitle olarak çıktı. Nehrin dik kıyısının tepesinde karşıda sık bir saf oluşturmuşlardı. İskender harekatın ertesi gün güneş doğana değin ertelenmesine salık veren Parmenion'u dinlemeyip hemen nehri savaşarak geçmek üzere gerekli düzenlemeleri yapmaya başladı. Nehri çaprazlamasına geçecek olan iki süvari hattı saldırıya geçecekti. Başlarında ordusunun seçkinleri İskender'in ünlü arkadaşları vardı. Persler durumu anlayınca savunmayı yönetmek üzere kendi soylularından oluşan atlı birliklerini öne çıkardılar. Bunların arasında Daryeus'un en seçkin iki yaveri, Lidya'nın başkomutanı ve valisi Spitridates ile Kuzey Frigya'nın genel valisi Arsites vardı. Böylece savaş doğrudan her iki taraf önderlerinin karşı karşıya gelmesiyle bir anda başladı. Nehrin kaygan yamacı aşılır aşılmaz İskender, arkadaşlarının başında yukarıdaki düzlüğe fırladı ve gözünü kırpmadan cesaretle çarpışmaya başladı. Beyaz tüylü miğferiyle İskender kolayca göze çarpıyor olsa gerekti. Ama Persli komutanlar da tanınabilir durumda olmalıydılar. Nitekim İskender de en güçlü saldırısını doğrudan doğruya onlar üzerinde yoğunlaştırmıştı. Eski tarihçiler çarpışmanın devamında gelişen olayları sırasıyla anlatmışlardır. Örneğin Plutarkos'un anlatımı şöyledir. Küçük yuvarlak kalkanından ve miğferinin iki yanındaki büyük beyaz kuş tüylerinden kolayca tanınan İskender'e her yandan saldırıyorlardı. Ancak üzerindeki koruyucu yelek bir bağlantı yerinden kargıyla delinmesine karşın onu yaralayamamışlardı. Sonra Perslerin iki komutanı Roisakes ile Spitridates bir anda ona saldırdılar. İskender birinin hamlesini boşa çıkarıp üzerinde dayanıklı koruma yeleği olan Roisakes'e öyle bir vurdu ki mızrağı kırıldı. Neyse ki hançeri vardı. Onlar böyle kapışmışlarken Spitridates yan taraftan saldırıp atının üzerinde kalktı. Savaş baltasıyla İskender'in miğferine öyle bir vurdu ki miğferin tepesi tüylerden biriyle birlikte koptu. Miğfer sağlammış ki baltanın ağzı ancak saçına dayandı. Canı kurtuldu. Ancak Spitridates tam ikinci vuruşunu yapacakken Kara Klitos lakabıyla bilinen Klitos, İskender'in dadısının oğlu, mızrağını adamın vücuduna saplayıp onu kurtardı. O sırada İskender de kılıcıyla Roisakes'in işini bitirdi. Öte yanda Makedonya, flanksı da sonunda nehri geçmeyi başarıp Pers yayalarına büyük kayıplar verdiriyordu. İşi bitiren de olasılıkla İskender'in babasının özenle eğittiği bu eski birliklerin cesareti ve disiplini oldu. Ama bir şey var ki insanın ona inanası geliyor. Kiros'un Kunaksa'da ölmesi, Daryeus'un bundan sonra İskender'le yaptığı iki çarpışmada savaş alanından utanmadan kaçması gibi Perslerin her iki komutanlarını da yitirmeleri savaşın dönüm noktası olmuştur. Oysa İskender'in yediği darbe az daha güçlü olsaydı savaş orada bitmiş olacaktı. Pers tarafında savaş alanını en son terk edenler Yunanlı paralı askerlerin oluşturduğu büyük güçtü. Bunlar düzenli biçimde yükseklere çekilmişlerdi. Bu askerler yiğitçe savaşmış, Makedonya ordusunun tümü kendilerini kuşatıncaya değin teslim olmamışlardı. Bu İskender'in doğulu Yunanlıların savaşçı ruhlarıyla ilk karşılaşmasıydı. Ölümden dönmüş birkaç kişiye karşı acımasız davranışı, onun eski düşü olan Panhelen dayanışmasına hala ne ölçüde inatla bağlı olduğunu vurgulamaktaydı. Ancak Persler söz konusu olduğunda utkusu büyüktü hiç kuşkusuz. Çünkü Perslerin binlerce kaybı içinde büyük kralın kimi yakın akrabası da vardı. Çadırlarından ele geçen ganimet de az değildi dolayısıyla. Atina'daki Athena tapınağına 300 takım zırh yollanmıştı. Bu öykünün son sözleri bu adakların yazıtı olabilir. Filip oğlu İskender ile Ispartalılar dışındaki Yunanlılar Asyalı barbarlardan aldıkları bu ganimeti tanrılara adarlar. İskender açısından Granikos'taki utkunun önemini vurgulamanın pek gereği yoktur. O zamana değin birçoklarının çılgın bir macera saydığı sefer, bir gecede neredeyse inanılmaz olanaklarla iyi kotarılmış bir kişisel girişime dönüşüvermişti. Bagel bize gereksiz abartmalara kaçmadan İskender'in şimdi bütün Yunanlıların daha çok da kendi askerlerinin gözündeki değerini şu sözlerle anımsatır. Genç kralın bu savaştan sonra saygınlığı son derece artmıştı elbette. Hiçbir stratejisi olmamasına, kendisine bir askeri önder olarak hünerlerini sergileme fırsatı vermemesine karşın silah kullanmadaki ustalığı, Troya destanlarında bile eşine zor rastlanan, ölümü hiçe sayan yiğitliği ve başından sonuna dek sürdürdüğü, neredeyse insanüstü kahramanlığı, soyluluğu onanmıştı. Bütün ordu geçmişte hiçbir genç adamın sevilip sayılmadığı kadar onu sevip sayıyor, hepsi de kendilerini nereye götürürse götürsün onu izlemeye can atıyordu. İskender stratejist olarak yeteneğini ileride kanıtlayacaktı. Parmenion'u Daskile İon'a Ergil'i yolladı. O, Frigya Pers valisinin yerine oturacaktı. Daha sonra ordunun direnişle karşılaşmadan Misia'dan geçip Sardeis'e vardığını öğreniyoruz. Bilindiği gibi Sardeis Pers İmparatorluğu'nun en önemli eyalet başkentlerinden biriydi. Aynı zamanda burası Yunanlılarla geleneksel dostluk ilişkileri olan Lidyalıların da eski başkentiydi. Bu bize Pers garnizonunun teslim olmakta istekli oluşunun nedenini açıklayabilir. Çünkü kale kapıları hemen açılmış. İskender hemen kalenin en yüksek yerine çıkıp hayran hayran kenti seyretmişti. Mizacına uygun olarak Kroisos'un antik sarayının yıkıntıları üstünde Zeus tapınağının inşa edilmesi için emir vermişti. İskender şimdi gözlerini kıyıdaki büyük İon kentlerine çevirmiş ve ilk Efesoslu Yunanlılar ona kucak açmıştı. İlgilendiği ilk şey yine Efesosluların ünlü tapınağı Artemision olmuştur. Anımsanacağı gibi tam da İskender'in doğduğu gün yanıp kül olmuştu Artemision tapınağı. İskender tapınağın çok büyük ölçekte yeniden yapılması ve kentin Perslere ödeye geldiği vergi tutarının tamamının tapınak ile rahiplerine aktarılması için karar çıkardı. Birkaç hafta öncesine değin askerlerinin harçlığını ödeyemez durumda olduğu anımsanırsa, bu davranışı onun geleceğe güvenle baktığının bir göstergesi olarak anlaşılabilir. Böylece Efesosluların sevgisini kazandığı açıkça görülüyor. Ancak Plinius'un aktardığı bir olay, çok kültürlü bir toplumda kendisini pek de rahat hissetmediğini düşündürüyor. Büstünü yapmakla görevlendirdiği ünlü ressam Apelles'in atölyesini ziyaret etmiş, sanat üzerine kendince bilgiler döktürmeye koyulmuşken Apelles onun sözünü kesip, sözlerinin çırakları güldürdüğü gerekçesiyle daha alçak sesle konuşmasını söylemiş. İskender'in Efesos'ta kalışı, alışılagelmiş dinsel şenlik ve alaylarla sona ermiş. Bundan sonraki hedefi 50 kilometre güneyde Menderes'in denize döküldüğü kıyının en ucundaki Miletos kentiydi. Burası doğulu Yunanlıların en eski kentlerinden biri sayılabilirdi. Bildiğimiz gibi Miletos İsa'dan önce 2. bin ortalarında kurulmuş bir Miken yerleşmesiydi. Ancak burada İskender, İonya'da başarıyla gelişen ilerlemenin aniden durduğunu şaşkınlık ve öfkeyle gördü. Kurtuluş rüzgarlarına karşı kayıtsız oldukları görülen Miletoslular kentin kapılarını onun yüzüne kapadılar. Miletos'un surlarına yapılan şiddetli saldırılar sırasında çok amansız çarpışmalar oldu ve İskender'in birlikleri de ummadığı kadar büyük kayıplar verdi. Ölenlerden biri de Granikos'ta onu ölümden kurtaran çok sevdiği Kara Kilitos'tu. Artık kurtarıcı rolünü bırakıp bir ölçüde zorla ikna etme yoluyla doğulu Yunanlılardan yeni birleşikler edinmenin zamanı gelmişti. İskender'in Yunanlı paralı askerlere karşı tavırları bile göze çarpar biçimde değişikliğe uğramıştı. Kent düştüğünde bunların bir kısmı nehrin ağzında Lade adlı küçük bir adaya sığınmıştı. Günümüzde bu ada Alüvyon'un doldurduğu ovada belli belirsiz bir tepedir. Durumlarının umutsuz olduğunu biliyorlardı. İskender onlara ordusunda görev almalarını önerdi yalnızca. Onlar da şükranla kabul ettiler. Bu sıralarda İskender askeri seferinin deniz yönünü de düşünmek zorunda kaldı. Önemli bir karara varmalıydı. 160 tekneden oluşan küçük donanması kıyıyı izleyerek Çanakkale Boğazı'ndan gelmiş ve tam zamanında Miletos'a varıp düşman donanmasının limanı ele geçirmesine engel olmuştu. Persler 400 savaş gemisinden oluşan çok büyük bir kuvvet getirmişlerdi. Ancak 3 sıra kürekli gemilerinin provalarını denize döndürmüş olan Yunanlıları liman girişinin en dar yerine yığılmış görüp açık denizde savaşmaya çekemeyeceklerini anlayınca erzak sağlamak için Samos'a yelken açtılar. Bu olayı izleyen toplantıda Parmenion, Persler döndüğünde bir deniz savaşını göze almayı şiddetle savunuyordu. İddiası sadece Yunanlıların denizcilikteki geleneksel üstünlüğüne dayanıyordu. İskender ise başka şeyler düşünmeye başlamıştı. Son zamanlarda mevcut deniz gücünün bile elde avuçta ne varsa giderek tükettiğini fark etmişti. Başkalarıyla karşılaştırıldığında kendi orta halli donanmasının bile bu durumunu sürdürebilmesi için zamanın büyük bölümünü boşta geçiren 30 bin insanın tutulması hesaplanıyordu. Bu insanlar için gerekli yiyecek içeceği sağlamak da cabasıydı. Bu gereksinimleri karşılamak, hele Perslerin dev donanması söz konusu olduğunda aşılması çok daha güç zorluklar yaratacaktı. Bir de şunu fark etti. Kendi ordusunun Ege ve Akdeniz kıyılarında ilerlemesi, Perslerin ikmal kaynaklarını durmaksızın birer birer yok edecek, sonunda donanma kendini savunamayacak duruma düşecekti. İskender'in savı doğrultusunda bir karara varıldı. Ola ki bu kararda her anlama çekilebilen gülünç bir kehanete dayanıyordu. Miletosluların bağlılık sözü kesinlik kazanıp limanları düşman donanmasına kapanır kapanmaz Makedonya donanması da sessiz sedasız dağıtıldı. Miletos'tan güneye doğru inen İskender'in ilgisini bu kez Karayan'ın başkenti Halikarnassos, şimdi Türkiye'nin liman kasabası olan Bodrum çekiyordu. Halikarnassos'u Yunan yerleşmeciliğinin ilk dönemlerinde Dorlar kurmuştu. Ancak ta Hititlerden beri hakkında bir şeyler bildiğimiz Karlar, ülkenin yerli halkıydı ve hala nüfusun büyük bir kesimini oluşturuyordu. Bu halkı en azından 4. yüzyılın başından bu yana, kadın soyundan gelen yönetim geleneğini yaşatan bir Kar ailesi yönetiyordu. Kralın oğlunun tahta geçebilmesi ancak kız kardeşiyle evlenmesine bağlıydı. Karya'nın en ünlü kralı Masulos'un durumu da böyleydi. İsa'dan önce 377 yılında kız kardeşi Artemisia ile evlenmişti. İskender'in doğduğu İsa'dan önce 356 yılında hala hüküm sürmekteydi. Bu tarihten 3 yıl sonra öldüğünde karısı onun anısına sonradan Helenistik dünyanın 7 harikasından biri diye anılacak görkemli yapıyı yaptırdı. Artemisia'nın kocasına olan aşkı dillere destan olmuştur. Dendiğine göre her gün içtiği şarap bardağına kocasının küllerinden bir tutam katarmış. Artemisia da öldüğünde tahtın yasal varisi kız kardeşi Ada idi. Birkaç yıl önce Bodrum'da bulunan bir Karyalı prensesin iskeleti etlendirilerek müzede sergilenmektedir. Ancak bizim ele aldığımız dönemde İsa'dan önce 334, Orontobates adındaki Pers onun bu hakkını elinden almıştı. Ada Alinda denen uzak bir kalede yaşıyordu. İskender'in seferi üzerine yapmış olduğu araştırmada Freya Stark, onun Halikarnassos'a gelmeden önce bu yaşı geçkin kraliçe ile karşılaşmasının üstünde çok duruyor. Bunun siyasal açıdan önemli olduğunu söylüyor. 18 yaşındayken İskender bir Karyalı prensese evlenme teklif ettiğinde babası çok kızmıştı. Freya Stark bu olaydan önce İskender'in adayla mektuplaştığını anımsatıyor. Daha genç yaşta İskender'in Karya Krallığı'nda gözü var mıydı bilmiyoruz. Ama şimdi en azından ülkenin meşhur kraliçesiyle olan tanışıklığını ilerletmeye değerdi. Anlaşıldığı kadarıyla bunu yaparken hiç güçlükle karşılaşmamış. Ada onun kişiliğinden hoşlanmış ve bundan böyle onu oğlum diye çağırmakta ısrar etmiş. Hatta Plutarkos, Ada'nın İskender'in sağlığı ve rahatıyla ilgilenirken biraz fazla üstüne düştüğünü söylüyor. Freya Stark, İskender'le Ada'nın nerede karşılaştığını merak etmiştir. Ne Arianos ne de Plutarkos açıkça bir şey söylememişti buna rağmen. O, İskender'in Alinda'ya gerçekten gitmiş olduğu kanısına varmıştır. Bu kanıya Freya Stark, kentin yerini inceleyip oraya giden yolları göz önünde tutarak varmıştır. Aslında bu, İskender için dolambaçlı bir yoldur. Onun Miletos'tan Halikarnassos'a değin izleyebileceği en belirgin yol, şimdi Bafa Gölü olan Latmos Körfezi'nin güzel güney kıyısından geçen yoldur. Bugün bu kıyıdan Oromos'u ayaklı, Milas'a'ya Milas bağlayan karayolu geçiyor. daha sonra güneybatıya kıvrılan yol Bodrum'a gidiyor. Kim bilir kraliçe Ebyaska'nın Kilikya'ya yaklaşan Kiros'u karşılaması gibi adada Alinda'dan yola inip kralı karşılamıştır. İskender Halikarnassos'ta surlarla korunan bir kent, hem de surları en az Miletos'unkiler kadar güçlü, askeri birlikleri Miletos'takilerden daha üstün bir kent buldu karşısında. Bugün Aziz Petros Kalesi'nin bulunduğu, kayalık burnun üstünde iç limanı çevreleyip koruyan bir kale vardı o zamanlar. Buradan başlayarak kentin güzel yapıları kuzey yönünde dışa doğru yayılıyordu. Granikos Savaşı'ndan kurtulan Pers güçlerinin çoğu burada toplanmıştı. Pers donanması limandaydı. Komutanı Dareios'la dostluğundan ötürü kendini Perslerin davasına adamış, Rodoslu Yunan Memnon'du. İskender'in surlara saldırısı ilk başlarda birkaç kez kesin olarak püskürtüldü. Arianos'un anlattığına göre bir ara yarım adanın öteki ucundaki Mindos'a gümüşlük saldırmaya yeltenmiş, ne var ki oradan da bir sonuç alamamış. Ancak döndüğünde Halikarnassos'un kenar mahalleleri alevler içindeydi. Orontobates ile Memnon kaleyi korumak için birliklerini geri çekmişlerdi. Seferinin vurucu etkisini azaltır diye uzun sürebilecek bir kuşatma düşüncesinden vazgeçip şehrin geri kalanını işgal etti. Kraliçe adayı Karya'nın başına geçirip kendisini koruyacak bir askeri birlik ayırdı. Pers kuvvetlerini de kendi başlarına bıraktı. Memnon donanmasının limanda uzun süre daha hapsedilmesine razı olamayacağını düşünüyordu. Kendisi de onların karadaki üsleriyle bağlantısını koparma siyasetini sürdürmeye niyetliydi. Kış yaklaşıyordu ve İskender başka stratejik kararlar almak durumundaydı. Ordusunun büyük bölümünü Parmenio'nun komutasında Sardeis'e geri yolladı. Mezopotamya'ya giden kral yolu üzerindeki duraklardan biri olan Gordion'a dek içerilere kadar ilerlemeleri talimatını verdi onlara. Bu arada askerlerini çok memnun eden bir jestte bulundu. Söylenenlere bakılırsa o güne değin ondan gördükleri en iyi hareketti bu. Sefere çıkıldığında yeni evlenmiş olan bir grup genç subayı kışı evlerinde geçirsinler, dönerken de takviye güçler getirsinler diye memleketlerine yolladı. Kendisi Likya kıyısındaki liman kentlerine doğru yoluna devam etti. Gene bugün karayolunun geçtiği hat üzerinde bulunan Telmessos'a, Fethiye ve Kisantos'a uğradı. Şimdi hedefinin küçük büyük birçok Likya kentini ele geçirmek olduğu belliydi. Ama sanki İskender girdiği toprakların ne denli zorlu olduğunu bilmezmiş gibidir. Likya bölgesi denize uzanan yüksek dağ düğümlerinden oluşur. Onun zamanındaysa yollar da çok tehlikeli olmalıydı. Freya Stark'ın yörenin topografyası üzerine yapmış olduğu özenli çalışma, İskender'in Likya'nın doğusuna bakan büyük limanı, Faselis'e varana dek kaleden kaleye, kentten kente geçişindeki kararsızlığı vurguluyor. İskender artık Pamfilya'nın kıyıya açılan ovasını hedeflemekteydi. Bölgenin koskoca koyunun kuzeybatı köşesinde, bugünün Antalya'sının bulunduğu noktada oraya ulaşacaktı. Ancak Faselis'i geçtikten sonra önünde daha 40 kilometrelik zorlu bir yürüyüş vardı. Bir dağ yolu burada denizden ayrılıyor, tarihçilerin merdiven dağı, Klimaks dedikleri dik ve tehlikeli burnu tırmanıyordu. Ordu bu rotayı izlerken dağ yolunun çok dik olduğu yerlerde kayaları kesip basamaklar yapıyorlardı. Ama İskender kıyıyı izleyen daha kısa bir yol buldu. Burada dalgaların yer yer yüksek yalıyarların dibine dövdüğü görülüyordu. Ancak hava koşulları uygunsa bu yoldan gitmek olanaklıydı. Rüzgarın iyi yönde estiğini gören İskender tehlikeyi göze aldı ve beraberindekilerle birlikte zaman zaman beline dek sulara gömülerek bu uzaklığı gözle görülür ölçüde kısa zamanda aldı. Kralın bu olay sırasındaki gözü kara davranışları çok büyütülmüş olabilir. Stark, Plutarkos'un uyarısından alıntı yapar. İskender'in kendisi mektuplarında bu konuda olağan dışı hiçbir şeyden söz etmez. Yerinde yaptığı araştırmalarda kayıktan yalıyarın altına baktığını ve yer yer kıyıya çıktığını anlatan Freya Stark şu sonuca varır. İskender'in kestirme yolu yalıyarın en güneyinde 200-250 metre yüzmedikçe artık kullanılamaz. Stark bu yolu yüzmüş biri olarak bunun daha sağlam kanıtlar gerektirdiğini ileri sürüyor. Şimdi kendini engebesiz arazide bulan İskender, Pamfilya'nın dört büyük kentine, Perge, Silyum, Aspendos ve Side'ye ya boyun eğdirdi ya da onlarla anlaşma yaptı. Türkiye'nin güney kıyılarını gezen çoğu kişi bu kentlerin yıkıntılarını bilir. Parmenion'un ordusuyla Gordion'da buluşacağını anımsayarak doğuya doğru ilerlemeyi geçici bir süre için durdurdu. Şimdi yürüyüşün yönü içerilere, platoya doğruydu. Bu da onu hemen Pisidia'ya getirdi. Burada karşılaştığı ilk direniş, derin bir boğazın başındaki Termessos Kalesi'nin halkından geldi. Termessos'un konumu belki de Küçük Asya'daki bütün şehirlerden daha heyecan vericidir. Arianos, kente yaklaşmanın zorluğunu çok güzel betimler. Elbette 100 yıl sonra boğazın başında vadiyi kesen dört köşe taşlarla yapılan büyük duvardan söz etmez. Termessoslu hafif silahlı askerlerin meydan savaşında yenilgiye uğratılmalarına karşın İskender'in kaleyi kuşatarak zaman yitirmeye hazır olmadığını açıkça gösteriyor Arianos. Bu durumda İskender, bugün Antalya'dan kuzeye giden yolun geçtiği, hatta hızla geri çekilip Pisidiyalılarla ciddi bir çarpışma yapmak zorunda kalmaksızın Burdur yakınlarındaki Sagalassos'a varmış gibi görünüyor. Burayı ele geçirdikten sonra Kela İnaiye, Dinar, sonra Platoyu geçip Gordion'a değin gideceği yol açılmıştı. Gordion'da İsa'dan önce 333 yılının Şubat'ında Permenion'la buluşacaktı. Midas'ın eskiden beri bilinen kutsal yerini ziyaret edişini ve Gordion düğümünü çözüşünü hem Plutarkos hem de Arianos uzun uzun anlatır. Kendisini bu simgesel zaferden daha memnun edecek bir şey vardı aslında. Pafalagonya ve Kapadokya gibi kuzey satraplıklarının elçileri gelmiş, teslim olduklarını bildirmek için huzuruna çıkmışlardı. Bu sırada Granikos'ta tutsak alınan seçkin kişilerin salıverilmesini dileyen temsilciler de Atina'dan geldi. Bu dileği hemen yerine getirmedi. Olur ya Atinalılar kendisine ihanet ederler diye onları rehin tutuyordu. Bununla birlikte izne yollamış olduğu subaylardan gelen haberler sevindiriciydi. İzinliler geri dönmüş, birkaç bin Makedonyalı acemi askeri peşlerinden sürüklemişlerdi. Seferiyle ilgili beklentiler bu esnada tamamıyla lehindeymiş gibi görünüyor. İletişim hatları kurulmuştu. Doğu Yunanlıları yeni rejimden hoşnuttu. Anadolu'nun bağımlı halkları da ona karşı koyma eğiliminde değildi. Doğu hattı üzerindeki ana uğraklardan biri olan Ankira, Ankara ile ovanın gerisinde kalan Kilikya'ya doğru yürüyüşe geçmek sorun olmadı. Hatta bir gece kendisinin yönettiği keşif harekatı sırasında Gülek Boğazı'nın daracık geçitlerinin savunmasız bırakıldığını gördüğünde şaşırıp sevinmiş olmalıdır. Torosları geçince de cebri yürüyüşle tam zamanında Tarsus'a varıp oradan ayrılmakta olan Perslerin kenti yağmalamasına engel oldu. İskender'in Tarsus'a vardıktan sonra ağır biçimde hastalanması kendisi gibi hayranlarını da çok sarsmış olsa gerek. Çünkü o ana değin bu tür talihsizliklere karşı bağışıklığı var gibi görünüyordu. Birdenbire sıcak, nemli Kilikya Ovası'na inince hiç düşünmeden zırhını çıkardığı gibi kentin içinden geçip denize dökülen Kidnos Nehri'ne, Berdan Çayı, dalmış. Mevsim bahardı ama Toroslardan akan kar sularıyla nehir hala soğuktu. Aynı hatayı yaklaşık 1000 yıl sonra yapan Halife Memun ölürken İskender kurtuldu. Ancak hastalığı ve iyileşme dönemi hemen hemen bütün yaz sürdü. Öyle görünüyordu ki sorun birlikte götürdüğü hekimlerden yalnız Akarninialı Filipos'un ona güçlü müshil salık vermeyi göze alabilmesiydi. Filipos İskender'e çocukluğundan beri bakardı. Sonunda İskender'i onun tedavisi kurtardı. Bir de çok anlatılan bir öykü vardır. İlacı hazırlanırken İskender'e mektup gelmiş. Canına kastedileceği konusunda onu uyarıyormuş. İskender mektubu okusun diye Filipos'a verirken ilacı da yutmuş. Biraz düzelince küçük Soloi kentine karşı ufak çapta bir harekatla uğraşmış. Bu kentin çekici yıkıntıları bugün Mersin'in birkaç kilometre batısındadır. Öyle görünüyor ki öz dilini yalan yanlış konuşan bu Yunanlı halk, Persleri desteklemekle de gene aykırı bir iş yapmış. Artık ordunun daha ciddi konularla ilgilenme zamanı gelmişti.